Bir normalsiz ideal diyoruz, bir de yaşam ideası diyoruz. Bunların aralarındaki ilişki nasıl?
Onlara geleceğiz burada. Bu 216. paragraf ekte Hegel'den şöyle, yaşamdan çoğu kez gizemli bir şey olarak söz edilir. Ve genel olarak kavranılmaz olarak görülür diyor. Ama anlak gene de böylelikle salt kendi sonluluk ve eşliğini ele verir. Kavramın yaşam gerçekte kavranılmaz bir şey olmaktan öylesine uzaktır ki az önce o kavrama güçlüğünü yaşadık. Yani yaşamın ne olduğunu kavramama durumuna düştük. Onda diyor tersine önümüzde kavramın kendisini ve daha doğrusu kavram olarak var olan dolaysız ideayı buluruz. Yani orada olandan başka bir şey düşünmemeye çalışmamız gerekir. Bütün felsefe çalışmasındaki temel kural bu. Yani yaşamı kendisinden başka bir şey olarak düşünmeye çalışırsan
bitkiyle, insanla vesaireyle onu bağlantılandırdıkça yani tasarım zorlaştırıyor işte.
Tabii. Yani yaşam bu. Bitki yaşamı ya da hayvan yaşamı değil. Genel olarak yaşam. Ve hepsinde bulunan şey. Tek hücrede de bulunuyor, insanda da bulunuyor. Yani o kadar alt bir varlık türüyle ortaklığımız var, akrabalığımız var.
Peki yaşam kavramdan başka hiçbir şey olamaz değil mi?
Biraz daha
yani genişle. Yaşamı söyleyeyim. Siz böyle anlattınız ya şimdi. Hani bitki falan filan her neyse yaşamın kendisi dediniz genelde.
Kavram, evet kavram. Yaşam kavramı.
Sadece kavram
olarak.
O zaman bütün alt sınıfları da kendisinde içeriyor çeşitlenmeyi. Yani şeyi de, aktiviteyi de.
Yani en yüksek varlık türünde de, organik türü insanda da, bitkide de, bakteride
aynı
de,
yaşam
genel olarak düşünürsek aynı yaşam.
Aynı yaşam. Ya, o zaman bu yaşam kavramı işte.
Yani işte yaşam kavramı ruhtur
bu.
Diyor.
Ha,
evet. Yani bunu böyle düşüneceğiz.
Ama bunun özelliği şu diyor, burada nesne ve kavramın birliği var. Yani yaşam da...
İde olarak düşünüyor.
Evet, ide olarak düşünüyor. Hem nesne var diyor, hem kavram var. Yaşam yalnızca şeyden oluşmuyor, kavramdan oluşmuyor.
İşte oraya gelmek istiyor.
Yani yaşam bedensel bir yanda, fiziksel bir yanda oluşuyor. Özellikle, evet.
Tabii.
Yani bu kadar.
Bu kadar.
Eğer kavram nesneyle birleşiyorsa, o zaman o artık yaşam. Onun ilk biçimi yaşam. Artık yani onun orada yaşamı oluşur ki, yaşam daha sonraki kategorilerde zaten kapsanacak. Yani kendisi söylüyor açıkça, bilgi diyor, yaşam varsayıyor. Ben onu kabul edememiştim mesela kendi payıma. Yani doğru, bilginin yaşamı gerektirdiği ama mantık bilimi böyle bir ilkeyle nasıl kurulur? Aslında gel, kurulmaz diyor. Yine de diyor, o şeyi çıkarsamasını yapıyor. Yani yaşam, yani Hegel mantık bilimini içine yaşam kategorisini almasının gerekçesi olarak bilginin yaşamı gerektirmesi koşulunu almıyor. Yaşamı şeyden çıkarsamamız gerekir diyor. Mantıksal olarak daha önce kategorileri nasıl çıkartırsak
yaşamdan çıkarsak.
Evet. Yaşamı şeyden, özne ve nesnenin birliğinden. Şimdi özne ve nesnenin birliğinden yaşam nasıl çıkar? Onu çıkartabiliyorsak Hegel'in yaptığı şeye eşit bir şey yapabiliyoruz.
Kavramın
çünkü başka türlü çıkmaz. Özne ve nesnenin daha özel olarak nesne ve kavramın birliğini düşündüğümüz zaman önümüzde olacak olan şey yaşam. Hegel'in buluşu, böcek bulmak, bilmem fil bulmak ya da yanardağ bulmak falan değil ya da kıta bulmak değil, bunları bulmak. Bu da bir buluş. Yani o çıkarsamayı yapmak, yaşam kategorisinin çıkarsamasını yapmak bir icat değil. Var olan nesnel bir şey bulmak ve Hegel
aynı sıkıntıyı şimdi de yaşıyoruz aslında. Düzeneksellik, kimyasallık ne iş var diye bu yani için şey yapıyor.
Kimyasallık de teleoloji yapıyor.
Evet, ve teleolojiyle
o da Hegel'in
geçişini kurmak da
yani yok,
zorlandığımız bir şey.
Ben felsefe tarihinde kimse öyle mikroskopla her sözcüğünü incelemiş değil felsefe tarihin. Ama herhalde eminiz yok yani teleoloji mekaniğin ve kimyanın birliğidir diyen bir çözümleme yok felsefe. Ve bu buluş yani bunu Hegel'e borçluyuz ve çürütemediğimiz gibi de şey yapıyoruz. Şimdi Hegel yapmasaydı bunu başkaları yapacak mı? Mutlaka yapacaktı. Bugün ya da yarın. Ama bunlar önemli buluşlar. Yani Hegel'in yaptığını yapmamız gerekiyor. O şeyi kavram ve nesnenin birliğini düşündüğünüz anda eğer ciddi olarak meditasyon yaparsanız, ciddi olarak kavramsal düşünme yaparsanız o zaman Hegel doğru yaptıysa onu her logos, her birey yineleyecek ve oradan yaşam kavramına varacak. Yani nesneye kavramı yapıştırdığın zaman ne olur? Hegel'in düşündüğü şey bu. Hegel şeyi görüyor. Kavram, yargı ve tasım alanının bir bütün oluşturduğunu görüyor şeyde. Onları inceledik. Bak, ben öteki şeylere baktım internette. Tasım konusuna, yargı konusuna falan. Gerçekten primitif.
Biçimsel. Tamam,
evet, yani biçimsel. Yargının tasımla bir ilgisi yok. Tasımın yargıyla bir ciddi bir ilişkisi yok ve oradaki sadece şey listeleme, böyle restoran listesi gibi listeler çıkartıyorlar. 100 tasım, 150 tasım, 500 tasım falan filan. Bu şey değil, bilim değil, felsefe de değil.
Ruhsuz, hiçbir birbiriyle evet. Bağlantısı olmuyor.
Ve yani orada kavram ve herhalde bir şey, yani onları kaçırdın galiba ama gerçekten şeydi, insanı etkiliyordu. Yani kavramın açınımından yargıya geçiyor. Ve yargıların sınıflandırmasına, ki orada başkalarına borçlu. Yani kabul ediyor zaten. Oradan tasıma geçiyor ve tasımın karakterini onu şey yaptık. Önemli ölçüde çözdük. Hegel'in tasıma nasıl baktığını, Hegel tasıma şey diye bakmıyor, bir yargılar ilişkisi şeklinde bakmıyor. Kavramın ilişkisi, iç ilişkisi diye bakıyor ve tasımın üç teriminin her birinin kendisinin kavramın momentlerini içerdiğini söylüyor ve onu yani bilmiyorum, daha ayrıştırması ileride yapabilir miyiz? Yaparsak çok iyi olur. Burada da kullanıyor. Yani tasım öyle bir kavramsal bağıntı ki onun uçlarından ve orta teriminden her birinin, yani üç öğesi de kendisi de birer tasım. Ve onu örneğin burada bitki yaşam şeyine uyguluyor. Yaşamın açınımdadır. Yaşam da bir tasım. Ve o tasım onu detaylı olarak açındırdığımız zaman yaşama uygulayabileceğiz. Yani daha fazla daha açık şeyler söyleyemiyoruz şu aşamada. Biraz daha incelememiz gerekiyor. Yani yaşamın o tasım ve dizgeler birliği olarak açılımı. Orada şey değil, yani insanın, organizmanın bedensel biçiminin, ki ruhla birlik içinde bu, onun oluşumunun, onun da çıkarsanması gerekiyor. Yani doğada insan beden, yani insanın beş parmağının olması, iki kulağının olması, iki gözünün olması falan, bunlar şey değil, rastlantısal şeyler değil. Yani doğa felsefesi değil de şu anda alanımız ama mantıksal olarak düşünürsek orada da o açılımların, yani eğer insan bedeni Tanrı'nın imgesi ise, en yüksek formsa şey olarak diyelim, ideal biçim olarak, dinde öyle diyor değil mi? Yani onun felsefeciler şey yapmıyorlar, reddetmiyorlar genellikle ama İncil'de geçiyor. O zaman o biçimin, efendim?
Kendi ruhundan üflemişti diyor ama Kur'an'da.
He, yani o ruh. Ama form ayrı. Eğer insan formu, biz burada bırakalım Tanrı'nın imgesi düşüncesini, insan formu ideal ise ne diyeceğiz?
Tanrısal diyeceğiz.
Yani aynı şeyi söylemiş olacağız. İnsan formu ideal ise, İnsan formu ideal olabilir mi?
Bence olabilir.
Olabilir.
Niye olmasın?
Yani ideal derken güzel anlamında
evet,
ideal.
Evet. Niye olmasın? Best model of the world.
Evet.
Ha? Ortam oluyor.
Evet. En idealini buluyorlar yarışmayla.
Onu mu kastediyor yoksa ya, onu mu kastediyorsunuz yani fiziksel bir güzellik yoksa
yani,
iki göz
içeriğinde
paylaşıyor. Bir arada, onlar bir arada.
Tabii yani,
hepsinin bağıntılı olarak
en güzel, en güzel kızın yani. Mesela tek gözlü olduğunu düşünebilir misiniz? Ya da altı parmaklı. Yani
şu an için.
Zaten yani kocaman ile bağıntılı bile bir aradalığıyla iddia.
Tamam, biz şimdi her bütün idealizmi mahvedeceğiz. İşlevsel, yani insanın niye ki kulağı var? Çünkü onunla doğal seleksiyon atlayabilirdi. Gereksinimden doğdu. Onunla da tutarlı olması gerekir. Yani
olması lazım.
Tabii tabii.
Yani orada doğal seleksiyon
olsa daha kötü olur muydu yani? Arkayı da görürdünüz. Şimdi
sadece belli bir alanı görebiliyorsun. Üstelik de görüş alanı içinde.
Görüyorsun.
Hayır.
Alt ve üst.
Çok derin düşündüğün zaman buluyorsun onu.
Halbuki arkanı göremiyorsun.
Çok derin düşündün mü onu buluyorsun.
Uyum diye bir şey var gözde, onu nasıl yapacak? Üç gözün.
İki gözü nasıl yapıyorsun?
Balıklar iki tarafı da görüyorlar.
Kız böceğinin 60 bin tane gözü var.
Yani o yoldan bir yere gidilmez.
Şey mi?
Pervanenin 60 bin tane gözü var. Her bir gözde aynı bir göz işlemi.
Belki her yeri görmek daha iyi bir şey.
Evet yani görmek şart mı ya? Yani. Bir şey söyledim. Şeyi
duyduğunu görecek. Pekala o zaman burada şey herhalde önemli. Yani neden öyle bir zorunluluk yok? İnsan durumu
belki
yok.
Belki fazla duyulara açık olmaması, yani duyuların sınırlandırılmış olmasının da bir anlamı var. Yani hayvan gibi köpek vesaire fazla sürekli uyarıma açık olmaması.
Tabii.
Ama soru yani yanıt bekleyen bir soru. İnsan niye iki göz taşıyor ve onlar niye 180 derece?
Okus ile takviye etmiş iki gözünü. Yıldızı seyrediyoruz bir yerde veya dünyanın öbür ucundaki olup biten şeyleri çok rahat yanımızdaymış gibi
duyuyoruz. Tabii bu çok doyurucu bir yanıtı olmalı. Yani 360 dereceyi gördüğü zaman insan belki de tek bir noktaya odaklanamıyor ve biz genellikle hep tek bir noktaya odaklanarak bakıyoruz.
O da var.
Okurken de, bir insana bakarken de, bir nesneye bakarken de
geri kalan orada,
fokus tek bir noktada. Neyse, yani bizim şu andaki problemimiz
o kronoloji meselesi ya. İki göz aslında baktığı zaman dediği gibi aslında neticede aynı problem.
Odaklanma
dolayısıyla. Yani üçüncü bir göz olsaydı arkadakiyle o da başka bir işlemi olabilir.
Bütünlük yaratırdı.
O zaman odaklanma, o zaman senin bakışına göre yan yardımın olması gerekiyor. Yan yardımın
olması gerekiyor. Biraz bedensel bozuldu ya.
Özellikler konusunda hani ideali anlaştık mı? O konuda peki deri sürmek çok zor. Havalarda ben mesela ilk o afişleri gördüğümde ben bunlara bakamam diye düşünmüştüm.
Ne afişi?
Avatar afişi. Sonra 2-3 saatlik filmin sonunda işte 3 metre boyunda kuyruklu, mavi gözlü, basık burunlu.
Oransız.
Daha dikkatli yok.
Sen alçıyız.
Kuyruklu.
Yani ama ideal olan düşünce.
Leonardo da Vinci falan
biçim.
Asla.
Orada sempatik gelen onların tinselliğe ulaşmış yanlarıydı. Doğayla bütünleşmeleriydi falan. Yoksa orada sempatik değil gelen yani. Şekilleri değildi bize. Yani orada Avatar'da farklı şeyler.
Onlar vardı. Kaç taraf CIA'yı temsil ediyormuş?
Kim?
Avatar bir ayaklanma var mıydı o filmde?
Var.
Savaş.
Ayaklanma. Vardı yani ama bir
Amerika'ya sahip karşı ayaklanan üçüncü dünya.
Öyle mi?
Ayaklanma.
Her türlü okunabilir o
şey. O şeyler CIA ajanları imgesini taşıyorlar. Teknolojik.
Yoruldum.
Ay benim bozulduğum avatarda şeydi gene. Oradaki avatarların sakat olan Amerikalıların liderliğinde bir şey yapmış olması. Yani kendi içlerinden bir şey çıkartmayıp lider veyahut da kahraman gene o sakat Amerikalıyla beraber yürümesiydi. Onu bozuldu.
Yani bir kurtuluş evet, kurtaracak bir
gene dünyalıydı.
Orada şu var. İdeal İnsanın ideal, yani şimdi buna herkes kendi için karar verecek. Kimse kimse adına karar vermiyor. O yüzden saygısızlık ya da şey diye almayalım ama eğer ideal form diye bir şey varsa onu ölçebilmek için insanın estetik gelişimin doğruna ulaşması gerekir. Bireyin yani. Eğer ona ulaşmadıysak o zaman ulaşan bir insan ideal biçimin ne olduğunu ayırt edebilir. Ulaşmayan bir insana ya da ulaşmayan bir duyarlığa, estetik duyarlığa alt biçimler de güzel gelebilir. Yani Venüs heykelinin, yontularının ilk biçimlerinde kocaman göbekli bir şey var, bayan var. Anadolu'da o ilk Venüs.
Kibele.
Onlar
bereket.
Yani orada o güzellik, o sanat yapısı olarak düşünürsek güzel olması gerekir ve yapan onu güzel diye yapıyor ama yapan ona çok şey, oldukça kilolu yani neredeyse 150-200 kilo arasında bir bayan.
O zamanın deli şeyini
yansıtıyor. Sonra Rönesans'a baktığımız zaman, Rönesans'ın ilk biçimlerinde, ilk aşamalarında da şey, güzellik ideali henüz
daha kaba. Daha.
Bu, evet yani oldukça yine şeyler, oradaki bayanlar 20'şer kilo, 25'er kilo falan fazla.
Fakat o şeyde örnek Tanrı Çekibeli'de şey tarafı esas bence daha etkileyici. Yani orada işte bir sürü memesi olan bir Tanrıça ya, yani o bereketi ve
doğurganlığı
sembolü.
Tabi yatağı.
Altında yazıyor.
Hayır, bu anlamda söylemiyorum ama yani böyle bir alanda simge kullanabilmiş olması yapan sanatçının, yani bir simgeyi ve simgeselliği kullanabilmiş olması önemli bence.
Ama işte o şey olarak da görülebilir, estetik olarak, duyarsızlık olarak da görülebilir. Çünkü o güzelleştirmiyor şeyi, kadını güzelleştirmiyor.
Evet, belli ki o güzelleştirmeyi
kavramına bu yani.
Belli bir sembolleştirme anlamında.
Yani eğer insan formu, ideal formsa, dedim herhalde onu şey yapıyoruz, yani bana mantıklı geliyor. Onu örtmek için o ideal estetik duyarlılığın doğruluğuna gitmek gerekiyor. Evet. Onu sanatçılar şey yapıyorlar. Yunanlar ulaşıyorlar.
Evet, ölçü ne peki yani?
Daha çok Avrupa'da.
Ölçü kolay, altın olan.
Sanatçılar.
Ölçü altın olan.
Evet. O zaman doğanın yaratabileceği en yüksek organik biçimin aynı zamanda da en güzel olması yine bir sorun, problem. Niye öyle oluyor? Teknik olarak da en yüksek. Yani şimdi teknoloji doğayı ilgilendiren bir konu değil mi? Yani teknoloji insanın doğa üzerindeki bir şey, etkinliğinin ya da bir planlaması, öyle diyelim, bir organizasyonu yani.
Şeriat da olmak lazım burada konuştuk. Yani bedenden konuştuk da gözler, kaşlar falan olabilir ama eller diğer biçimlerden olarak farklı.
Mükemmel.
Yani eller olmaz, kanatlarımız olsa istediğimiz kadar düşünelim. Tabii. Biraz zor düşünürüz yani.
Yani fonksiyonellik ve şey de fonksiyonellik, estetik, sağlık, yararlık, yani bütün bunlar şeyler, uyum içindeler. Yani insanın beş parmağının olması muhtemelen en fonksiyonel biçim, aynı zamanda da en estetik biçim. Buna karar verebilir miyiz? Yani eğer altı parmağı olsaydı ya da on parmağı olsaydı insanın bir elinde, bu estetik olarak çirkin olur mu?
Çok çirkin olur.
Fonksiyonel olur mu?
Çok bir şey olur. Nereden
biliyorsunuz? Beyne göre bir insanın
cismi var. Biliyoruz?
Böyle ağız kocaman, eller kocaman, vücut bacaklar falan küçük.
Homunculus.
Homunculus.
Evet.
Orada enteresan bir şey var. Ya eğer beyine göre düşünür de insanı çizersen çok garip bir şey çıkıyor ortaya. Bir de öyle orantıyı da kurmak var.
Ama o şey, o sinirler şey, kaslara gittiği için yani o
sinir zaten ilgili ama.
Ben işlevsel olarak ellerin
düşünceli ilgili değil.
İşlevsel mi kabul ediyorum ama eski kas, olmuyor.
Kaslarla ilgili oradaki geniş.
Şekil kaslarla ilgili.
Yani
ama ellerin büyük oluşu beyindeki alanıyla ilgili.
Tabii. Ama kas işte, kasları sinirlendirmeyle ilgili. Hmm. Yani o düşünceden çok fiziksel yetenekle ilgili bir şey.
Tabii fiziksel yetenek. Yani
mesela
otonom sistem.
Balinada, yani çelişen şeyler değil diye düşünüyorum. Yani o homunculus, orada niye varacağız?
Yani orada bir şekil çıkıyor ortaya. Orantısız. Kendi yapısına göre. Orantısız çıkıyor. Evet. Ama öyle olmamış. Öyle olmamış, normal olmuş.
Ya tabii insanın...
Ama yine de işlevleri çok
yani,
fazla.
Tabii ki şu bölgede en fazla böyle hareketler var. Ama parmak piyano çalıyor, bilgisayar yapıyor, yazı yazıyor falan. Doğru yani. O
yüzden ama her şeyi yapmaya da yetenekli.
Evet. Altı ya da daha fazla ya da dört olsaydı var. Yani estetik olarak değerini kaybedecek miydi? O, dediğim gibi ona karar ver. Yani biz karar verme durumunda değiliz. Bir şey yapmıyoruz.
İdeal sayımı değil mi? Onu söylüyorsunuz değil mi? Yani evet. Parmak sayısı ideal sayımı.
Eğer ideal sayı, o zaman onun neden ideal olduğunu çıkarsanması, tanıtlanması gerek.
Teknik olarak.
Bence ideal demenin bir anlamı yok.
Evet, bence 3 olmalıydı.
İdeal olmadığını da söyleyebiliriz.
Evet.
uçabilseydik fena mı olurdu yani bu koşullarda?
Uçuyorsun da.
Yani bayağı buradan...
Yok, pencereden eve gidecek
abi. 3 metre öteye.
Ama diyor işte şey, eğer kanat, kolların yerine, parmakların yerine kanadın olsaydı...
Yani, o zaman ilaveten kanat da olsaydı.
Nasıl yani, uyuyacaktın? Nasıl uyuyacaktın? Nasıl
bir şey?
Nasıl?
Yüzüstü.
Tüneyerek.
Kokacaktı ayrıca.
kanat atlarımız duruyor.
O üstelik kocaman olması gerekecek.
Neydi melek?
Sen melek yaratma. Onlar uçuyor.
Şimdi o zaman onlar yani Hegel zaman zaman bu tür konuları alıyor. Bazıları komik görünüyor insan. Aristoteles de var mesela. Gökyüzü neden mavi? Onu sorduk mu hiç? Yani fiziksel olarak mavi olması mavi, şey değil. Tamam, açıklanabilir.
Çok çok güzel bir
kırılmadan. Yani. Ama niye Aristoteles onu fiziksel olarak açıklamıyor? Nerede? Her neyse bu tür
neden
insan mavi? Neden öne doğru yürür? Komik değil mi? Ama soruyor.
Kolay diye herhalde öne doğru yürümek.
Yani yürüyeceği doğrultuya uygun bir şekilde fizikselliği geliştirir zaten. Yani
hangi yöne bakıyorsun?
Soru biraz şey...
Nayın gibi yürüyor ya.
Sen yani kumaya git ozak askerlere bir yere yürüyor ama.
Ama senin sorusu o kadar naif ve kolay değil. Yani niye insanın iki gözü aynı yöne bakıyor? Hayvanlarda olduğu gibi yanlara değil. Arkaya gerek yok. Yani herhalde kulakların pozisyonda olsaydı. Ama orada eğer bu fonksiyonel olarak böyle olmak zorundaysa, estetik olarak da onu karar verebilir miyiz? Yani güzellik açısından insan gözlerinin pozisyonu ideal durumda mı?
Evet.
Ya Picasso alıyor gözü oraya yani koyuyor, buraya koyuyor.
Onu biraz düşünmek lazım ya. Biraz yani
düşünmek yani
düşecek bir
cevap verecek. Ama soru
değil ya. Belki altın alanla alakalı. Evet. Değil yani belki bir dizayn olarak hakikaten
gerçekten. Doğru. Yani hemen yanıt bekleyemiyoruz
zaten. Yani idealikten ya da estetikten getiriyorsunuz ya ben orası benim için kapalı. Yani pek okuramıyorum ama optimallik ya da fonksiyonellik mesela şeyi de anlaşılır bir yer. Yani o şeylerden çirkinleştireceksiniz diye bir kısım var ya. Burası anlaşılır bir şey. Yani fiziksel yani mekanik şey bir açıklama olur. Yani işte hayvanlar 360 derece görüyor. Çünkü düşmanları var saldırırken arkayı görmek durumundalar falan gibi bir açıklama. Yani anlaşılır. Tamam mantıklı geliyor. Ama estetik de bir şey. Zorunlu. Mesela Aristo'nun mavi gökler açıklaması herhalde öyle bir şey. Değil mi?
Estetik bir şey.
Bakacağım ona. Yani şu an hatırlayamadım.
Yani orada şey, şimdi oralar kapalı geliyor. Yani gökyüzü evet. Işığın kırılmasıyla bir
yerden sonra yani kapalı ve hemen pat diye aykırı evet, yanıtlanacak şeyler
değil. Mesela bir çalışırken bir şey sıçradı mı gözünün içine direkt gitmez. Yaklaşına göre, mekanına göre yani güzel bir muhafazası var gözün.
Tabii ben bir şey demiyorum.
Yani, evet, yani, çok seyrek şey. Olarak geliyor.
Öyle, çok seyrek olarak geliyor.
Geliyor.
Bunu da bana dikkat etmek lazım. Yani, böyle
geldiği zaman da şey, zedelemiyor.
Zedelemiyor. Yani, yani ise. Ya kapağı kapanıyor ya
sıvı var, kayıyor.
Matematik olarak onun yani geometrik ve matematik
olarak tamam fonksiyonel şey daha şey söylüyor. Yani
yerden bir daha da küçük şey. Olabilir.
Estetik şey bakmak için. Evet, yani diye sorduğum yani, zaman o var. Değer mi bu? Diğer nokta onu birleştirmek. Onun için bence işte o sanat felsefesine ya da işte şeye ihtiyaç var. Yani güzellikle ilgili belirlenimleri kurabilmemiz de alakalı
evet.
Çok evet. Yani şu anda çok basit onda.
Yani insan yüzünün ideal yüz biçimini kazanıp kazanmadığını sorgulamak ve kazandıysa da onu
biz şimdi yerindeyiz. Yani için güzeli gördüğümüz zaman hani iç güzel bir şekilde diyeceğim gibi tepkisel bir şekilde güzellikten etkileniyoruz. Bu güzel diyoruz. Ama niye güzel diye sorarsan yani işte kaşık gözü yerinde derim ama
başka ne derim bilmiyorum. Ben denedim. Küçük parmağımı kıstırdım. Olmuyor. Bir şey yapamıyorum. Yok yapamıyorsun. Yani siz de deneyin. Küçük parmağınızı tutun. Boğalayın iplen. Ya bir şey yapamıyorsunuz ya. Siz eksik kalıyorsunuz yani.
Başparmak kaldı. Kaybolmaz.
O hiçbir şey yapamazsın başparmak. Ama küçük parmak hani şey diye. Evet. Küçük falan diye. Bir de altıncı parmak düşünüyorsun. O da fazla gelecek herhalde.
Şöyle kavrarsın.
Mola insanın
onun yapacağı işler de var.
Üç parmaklı falan. Ya da yedi parmaklı. Herhalde güzel olmaz. Şu an son derece.
İşte bir de orada şeyi ayırabilmemiz gerek herhalde. Yani kültürel belirlenimlerin içerisindeyiz de bu kültürel bir şey değil. Tabii değil. Ama yani şeyden biliyorum ben yani damak tadı mesela oldukça alışkanlıkla alakalı bir şey olduğunu
evet.
Şey aman bilmem yabancıların yemekleri çok kötü diyen bir adam orada büyüse bayıla bayıla yiyecek. Bizim evet. tatlarımızı evet. reddedecek. Tabii. Yani tabii. Böyle de şeyler var mı? Hani
veya dört kollu
çirkin olur mu insanlar?
Dört kollu olmak şu an bize estetik olarak çirkin yani şey olarak çok da yani biçim olarak bu çirkin geliyor.
Şan tepsiyle ama diyoruz insan bu
form çok iyi. Daha faydalı.
Bazı şeyler daha fonksiyonel. İşte arkada bir göz olması mantıklı olabilir mi ya da iyi olur muydu?
Evet.
O zaman her vücudun her yerinde de göz olması.
Şimdi Kant zaten öyle düşünüyor. Yani güzellik görelidir ya da zevkler görelidir diyor. Yani derler ya zevkler ve renkler tartışılmaz. Kant'ın estetik anlayışı o kadar. Ondan daha iyi değil. Göreli. O zaman ona diyebilirsin o zaman. Alışkanlık da orada. O görelilikte onlar uyumlu bir şey. Yani saltık diyorsak güzelliğe o zaman alışkanlık geçici bir şey olabilir, yanılsama olabilir ya da henüz estetik duyarlılığın gelişmemiş bir aşamasını temsil ediyor olabilir. Yani ama şey yine bakış açısına bağlı. Yani
bakış açısı ama insan yani
rasyonalistler şey yapacaklar. Göreli görece şey estetiği kabul edemeyecek.
Yani bir daha kalın olsaydı. Bir insanı düşündüğünüz zaman yani düşünsel potansiyeli gelmiyor, geldiği filan düşününce onun estetik olarak kötü olabilmesi gerçekten olanaksız gibi geliyor. Evet. Yani öbürüyle birlikte.
Evet. Ama işte bunları
niçin yani o şeyi oluşuyorsa o düşünsel, o potansiyel, o sonsuzluk şeyine ulaşabilecek evet. insan ortaya çıkıyorsa estetikte oluşmasının önündeki engel ne? Niçin öyle evet. olmasın ki yani?
Evet.
O bütünlük olmazsa zaten olur mu diye insan yani şu kavramı ilerlettiği zaman bunu düşünüyor. Ama bunu bir takım olgulara, deneye vesaireye bağlayarak işin içinden çıkabilmenin olanağı zaten yok. Yani yine kavramı...
Yine estetik konusu oldukça karmaşık bir konu. Çünkü bütün bunların şeyinde arkasında biz burada doğal fonksiyonellik falan konuşuyoruz. Güzellik tinsel.
Evet.
Yani
evet.
orada insan bedeninde anlatılan şey insanın şey tinselliği yani iç yapısı ve o asıl güzellik vesi oradan geliyor.
Tabii yani o
ama için, şey de var.
O cinsel içeri bağlam içinde almak çok tabii. daha doğru oluyor. Çünkü o zaman icabında yani kimliği, kişiliği tanıdığın zaman bilmem ne falan Notre Dame Cambrou bile insana güzel görünebilir yani.
Tabii. Şey, bütün insan gibi öyle olsaydı
da o güzel aldığın zaman yani. Öyle olur.
Evet, yani. Nasıl?
Bütün insan türü diyorum, diyelim ki daha farklı olsaydı, biraz önce tartıştığımızın dışında işte kulağın biri burada gözü.
Evet.
Yine o insan tiğini, kendi neslini ve türünü estetik ve güzel bulacaktı diye.
Ama olamazdı. Yani insan biçimi, formu şimdi olduğundan başka türlü olamazdı demesi gerekiyor.
Rasyonel ama söyledi. Evet. Tabii buna katılıyorum ama değil mi? Yıllar önce bunu bir şey hatırladım da konumuzla ilgili diye ortaya atacağım. İnandığımdan evet. doğru bildiğimden değil. Şöyle diyor. İnsan vücudunun kalın kıllarla kaplı olmaması, tüylerle kaplı olmamasının sebebi usudur diyor insan diyor yazıyor. Bir yani bunu hatırlamıyorum bir yıllar oldu. Ama çarpıcı geldi bana düşündüm.
Evet ben duymadım. Yani nerede, kim yazıyor, kim neden demiş.
Yani neden korunabiliyor, elbise yapıyor filan anlamında şey yapıyor. Us yüzünden evet. insan.
Tabii. Yani niye goril gibi değil insan? Çünkü yani sonradan böyle olmuş değil. Homo sapiens ortaya çıktığı zaman böyle. Ve Homo sapiens ortaya çıktığı zaman çıplaktı.
Tüysüz.
He?
Daha tüylü değil mi ama? Resmen daha fazla.
O işte yanlış yani. Öyle neden mi? Yanlış? Şöyle yani bu mağara insanını dedikleri Homo sapiens'i anlatan ressamlar
anladım,
insanı
anladım.
Maymun gibi maymuna yakın çiziyorlar. Homo sapiens değil. Homo sapiens tür olarak bugün biz neysek o.
Neandertal de öyle.
Neandertal daha farklı
olur. Özellikler var ya.
Neandertal'in ölçüleri farklı.
Yani daha iyi.
Evet insan biraz daha çirkin şeye göre.
Türü değiştirmeyen özellikler var. Ne deniyordu onlara? Yani şey olmayan, yani daha tüylü olmamızın.
Modifikasyon.
O türde mesela şeyler olabilir.
Olabilir.
De, yani daha tüylü olabilir. O yani yine Homo sapiens olarak kalabilir belki.
Tabii. Yani, elbette yani Afrikalılar ya da İsveçliler şey değil.
Ten renkleri mesela ayrıca bir şey değil.
Değil. Homo sapiens.
Afrikalılarına göre değişiyor.
ırk ayrımları, yani Homo sapiens'in içinde ırklar var. Irk şey demek, şu ırk ya da bu ırk üstündür diye bir ayrım yok çünkü hepsi Homo sapiens. Naziler onu anlayamadılar. Yani Naziler o Normanların en üstün ırk olduğunu. Niye? Çünkü sarışın. Yani Oğuzlanmayı Kant bile yapıyor. Bu adam aptal diyor. Bir şey yapamaz. Neden? Çünkü de derisi kara. Aptal. Aptal olmasının nedeni Kant'a göre o şey. Ona sayfada var. Kaynağı falan. Ona dayandırıyor. Yani derisinin kara olması ona lakiş yapıyor. Ya da lakiş. Her neyse. Yani ırk o türün içindeki bir şey. Alt kategori ama türü aynı kalıyor yani insan ırkının. Sen kadar Homo sapiens ise. Hepsi aynı türsel özelliği gösteriyor. O zaman
estetik hem duygusal olan, duyuyla ilgili hem şeyle...
Estetik, Hegel şey diyor, ideanın güzellik, duygusal olarak görünen ideadır. Evet, ve gerçeğin duygusal...
Kavramsal bir taraf, son kendisi kavramsal evet. Olan. Yani ama duyularımız yoluyla bize ulaşması dolayısıyla her zaman
bir o yüzden Yunan sanatı, Yunan mitolojisi bunlar özel bir durumda duruyorlar ikisi. Çünkü Yunan dini güzellik dini diyor Hegel ve Yunanlar güzelliğe taptılar. Ama güzellik gerçek güzellik olduğu için Tanrı'ya uygun bir şeydi, kategori tapınmıştı ya da uygun bir kategoriydi. Ama yani o şey yine de duygusal, Tanrı'yı duygusallaştırması din kavramına uymayan yanı. Yani ama o duygusallığın güzellik olması Tanrı'ya uyan bir kavram ya da dine uyan bir kavram. O yüzden şey, dinselliğe geçmek zorundaydı. Aslında yani bu din felsefesini ilgilendiriyor. Ama o Yunan, Hristiyanlık şeyden, başka bir yerden gelemezdi. Yunan dininin, Helenik dininden başka bir yerden.